Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'ya Anlamla Yaşamak programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz psikolog Feyzullah Gürdaş. Her zaman olduğu gibi yanımda kıymetli hocam, psikiyatrist Hasan Turan Karatepe ile bu akşam yine biraz konuyu depresyondan açıp sonra farklı bir, aslında aynı mecra içerisinde farklı bir unsurunu ele almaya çalışacağız. Geçen hafta hocam, depresyonda olan bir insanın ya da çok derin hani hüzünler içerisinde kendi derdine düşmüş bir insana neler iyi gelebilir ya da neler durumu daha kötüleştirir ama olumlu anlamda bize ne fayda sağlar diye konuşmaya başlamıştık aslında. Bugün oradan şöyle bir başlayıp kapıyı açıp ilerleyelim istiyorum. Benim geçen programdan en çok aklımda kalan son bölümde bu nasılsın meselesi. Yani evet. Bir başkasına nasıl olduğunu sormak bize ne kazandıracak? Orayı bir tekrar...
Evet, oradan başlayalım. Bu arada hayırlı akşamlar dileyim. Umarım afiyettesinizdir. Biz de dinleyicilerimize bir nasılsın diyelim. Umarım iyisinizdir. Vakaların arttığı bu dönemde sağlığınıza dikkat edin inşallah. Şimdi bu ben nasılsın dediğimde dinleyiciler bu soruyu üzerine alıp hani karşılıklı bir sohbette birinin ona nasılsın dediği andaki gibi bir havaya girerlerse nasılsın demenin kıymeti orada anlaşılır. Nasılsın ya da halin hatırın nasıl, sağlığın nasıl, hayat nasıl gidiyor bugünlerde, seni zorlayan bir şey var mı gibi sorular la muhatap olduğumuzda birilerin bizimle ilgilendiğini, beni dert ettiğini, benim hayatıma kıymet verdiğini anlarım. Sadece bu sorunun muhatabı değil, bu soruyu soran da aynı şekilde bir hoşluğu yaşayabilir orada. Yani ben birinin derdiyle ilgileniyorum, ona kıymet veriyorum. Hatta hani veren el alan elden iyidir denen bir mesele vardır ya, aslında burada veren el, yani nasılsın diyen kişi daha büyük kârdadır. Yani bu verme meselesi burada da işe yarar. Çünkü güzelliği başlatan odur. Hani çocuklar kavga ettiğinde o başlattı, o başlattı diye birbirlerini suçlarlar ya. Burada güzelliği başlatan en çok o güzellikten nasip alır aslında. Bu iki mesele, hani nasılsın, halin hatırın nasıl, sağlığın nasıl, biraz da hayatı dondurmaktır. Mesela o anda ben birine nasılsın dediğimde bu soruya bir cevap verecekse kişi şöyle bir düşünmesi lazım, durması lazım. Hani ya ben nasılım? Ben şöyle bakması lazım. Bu nasılsın sorusu muhtemelen şöyle bir haftayı falan kapsar genelde. Yani o kişiyle işte ne kadar sıklıkla görüşüyorsak ya da işte bir günü kapsar. Ben o günü bir hesap etmem lazım. O yüzden şöyle bir dururum ve bakarım. Şimdi öyle de bir anı durdurma halidir bu nasılsın meselesi. Sonra hayat akar falan, cevaplar verilir. Hatta hani kültürel olarak bu nasılsın sorusunda durmaktan hoşlanmayanlar işte falan gibi yuvarlayarak bir cevap verirler.
İyi diyelim iyi olsun.
İyi diyelim iyi olsun. Yani evet, iyi iyi, Allah'a şükür falan gibi. Ama bu soruya gerçek anlamda şöyle durup düşünmek ve öyle bir cevap vermek ha kolay değildir zaten de. Hani böyle bir şey gerekir yani, o yapacağın işten biraz el çekmeni gerekir. Biraz orada yani bir dakika da olsa, iki dakika da olsa. Bunları biraz arttırmak lazım. Bu depresyondaki kişilere neler yapalım tavsiyesi üzerine bunu demiştik değil mi? Tuhaf da bir tavsiye gibi görünebilir dinleyicilerimizin kulağına. Ben depresyondayım, gideyim birine nasılsın mı diyeyim. Ya ben depresyondayım falan. Hani danışanlardan da en çok duyduğum şey. Hocam ben hani hiçbir şey yapmak istemiyorum.
Evet.
Ya, evet, onun farkındayız yani. Çünkü bu hal kişide böyle karanlık bir örtüyü üzerimize örtüyor. Ama bu bir örtü. Ya da gözlerimizin önüne bir perde iniyor. Bu tabir daha mantıklı. Üzerimizden ziyade gözlerimize bir perde iniyor ve bu perde sanki üzerimize örtülmüş ağır bir battaniye, demirden bir battaniye gibi bir hal ortaya koyuyor bize. Ama o sadece bizim gözümüzde. Yani bu depresif hal, depresyon, artık yıkıcı hüzün. Hani depresyondan kastımız hüzünlenmek, üzülmek, dertlenmek değil. Onu geçen programlarda zaten üzerine konuşmuştuk. Bu üzüntünün, derdin, hüznün yıkıcı boyuta ulaşmış hali. O ortaya çıkınca artık gözümüze bir kara gözlük takılıyor. Ben etrafı da öyle görüyorum. Aynaya bakıyorum, kendimi de öyle görüyorum. Geçmişimi öyle görüyorum. Ve tabii ki geleceği de öyle görüyorum. Bu hem hani bilinen kültürel bir şeydir, hem de böyle bilimsel çalışmalarla da ortaya konmuş bir şeydir. Hani bilişsel ve davranışçı terapinin o üç şeyini hatırlarsın sen de, değil mi?
Kognitif triad dediğimiz.
Evet, yani hem kendine, hem dünyaya, hem de geleceğe bakışta bir olumsuzluk. Hali. Ve bir karamsar pencereden görme. O gözlük takılınca hani bir aynaya bakıyor, hayatı, yani kendini çok yetersiz, beceriksiz, çirkin, işe yaramaz, değersiz görüyor. Etrafına bakıyor, geçmişimde de böyleydim ben gibi bir yanılsama da tabii ortaya koyuyor. Hani geçmişteki o olumsuz anıları çekiyor zaten o şey. Gözlük. Gözün öyle bir özelliği var. Sadece şeyi gösteriyor. Hı. Kişiyle ilgili olumsuz tarafları.
Filtreli yani.
Filtreli. Kesinlikle. O olumlu şeyler, olumlu özellikler, olumlu yaşantılar ya da o anda cereyan eden güzellikler o filtreden takılıyor, geçmiyor. Sadece olumsuz. Geçmişe bakıyor. Geçmiş de olumsuz. Filtrenin özelliği. Gelecek zaten yani hepimiz için. Hani şöyle gelecekte ne oluyor falan diye baktığımızda orada da bir olumsuzluk var. Kişide ne kalıyor geriye? O zaman işte nasılsın demek zor bu kişide. Ama biz o filtreyi biliyoruz. Yani hani ruh sağlığı çalışanları, psikiyatristler, psikologlar, o yüzden size bu öneride bulunuyoruz. O bir filtre. Filtreli bir gözlük. Bununla birlikte harekete geçersen belki o filtreyi birazcık aralayabilirsin. Ya da ya gözünde o kara gözlük varken de gülmen ya da birine bir iyilikte bulunman o gözlüğü uzun vadede birazcık tamir ediyor. Yapılan çalışmalar onu göstermiş. Ya da sana şöyle bir beceri kazandırıyor. Hayat kötü giderken de seni hayatta tutan bazı stratejiler kazanabiliyorsun ki bu çok daha değerli. Çünkü hani hepimizin hayatında olumlu, olumsuz faktörler çok fazla. Hepimiz geçmişimize baktığımızda keşke şu şöyle olmasaydı dediğimiz ya da bugüne baktığımızda keşke şöyle olmasa dediğimiz bir sürü şeyle karşılaşıyoruz. O açıdan bu gözlük kime takarsan tak kişiyi depresyona sokar. Yani senin hayatındaki olumlu şeyleri asla düşünme. Sürekli bu anda yaşayacağın olumsuzlukları, geçmişte yaşadığın bu anıları, kötü olaylara ilişkin yorumlara kendini bırak. O zaman doğal olarak oluşur bu depresyon dediğimiz hüznün yıkıcı hali.
Evet, aslında geçtiğimiz programlardan da benim hatırladığım bu bir anlamda bu strateji, işte içine bak, yaşadığın olayları düşün, onları çöz.
Ha, evet.
Yani dışarı çıkma, içine kapan. Bir anlamda aslında anlama, olayları çözme,
evet,
bir kendini iyileştirme çabası gibi görünüyor.
Doğru.
Bir insan ben niye böyleyim, keşke şöyle olmasaydı derken aslında evet, geçmişe bakıp biraz geleceğini daha iyi hale getirmeye çalışıyor.
Kesinlikle. Gibi. Bunu en iyi şöyle anlayabiliriz. Yani bir yine duralım ve kendimize şöyle bir bakalım ve hani o beşer tarafımızı bir değerlendirelim. Yani bir insan tarafımız var. Bir de biyolojik olan tarafımız var. Yani biz kalbimizin kan pompalamasıyla hayatta kalan varlıklarız. Ciddi bir yaralanmada işte bir ana damar kesildiğinde ve o kan belli bir süre aktığında hayatta değiliz artık. Tıpkı sokakta gördüğümüz kediler gibi. Onlarla ortak bir tarafımız var. Şimdi bu biyolojik tarafımıza baktığımızda biz bizim bazı organlarımız var. Ve şimdi şu ana kadar bildiğimiz şeyleri de hesaba katarsak biz hayatımızı planlarken beynimizi kullanıyoruz gibi görünüyor. Yani şu andaki çalışmalar onu gösteriyor. Tabii de kalp var ama kalple ilgili diyelim böyle bir bilimsel data birikmemiş henüz. Yani onunla da ilgili bilgiler var ama yani beyin kadar birikmiş bir datamız yok orada. Verimiz yok hani bilimsel çalışma anlamında. Ama bir de kalp var. Oraya sonra geliriz. Beynin nasıl çalıştığını bir bilmek lazım. Yani bu biraz bununla ilgili. Mesela ben şöyle bir şey desem dinleyicilerimize. 2 kere 2. Bunu duyduklarında zihinleri ne yaptı? Nasıl bir hal yaşandı? 2 kere 2. Bunu duyduğumuzda değil mi? Zihin yapıştırır mı cevabı hemen?
Hemen. Anında.
Bakın ben sizden 2 kere 2'nin kaç ettiğini istemedim. Şu anda da 2 kere 2'yi hesaplayacak bir şeyimiz de yok. Bir düzenimiz de yok. Gereğimiz de yok.
Gerekçe de yok.
Gerekçe de yok. Ama ben 2 kere 2 dediğimde zihin 4'ü yapıştırdı. Şimdi zihin böyle çalışır. Zihin benim için sorun olan bir meseleyle karşı karşıya kaldığında bu bir problem bile olsa gereksiz ya da hayatımla ilgili bir mesele hemen çözer. Çözmek için de bakın bana ihtiyaç duymaz. O değerlendirir sorunu, parçalarına böler, çözüm olarak depoladığı şeyleri, faktörleri karşısına koyar ve en uygun ortamda meseleyi çözecek en uygun cevabı anında yapıştırır. Ve bunu yaparken size ihtiyaç duymaz. Şimdi ilginç şeyler söylüyoruz.
Bize ihtiyaç, biz kim?
Biz kimiz? Ne oluyoruz? Aşıyla bize, beynimize çip mi yerleştirildi? Beynimiz mi bizi kontrol etti? Evet arkadaşlar, henüz daha çipler falan yerleştirilmedi ama beyninizin sizi kontrol etmesine izin vermeyin. Çünkü bir sorun karşısında işte 2 kere 2'de 4'ü yapıştıran beyin, zihin, karşınıza gelen bir sorunda hemen size tuhaf bile gelse, canınız da sıksa bir cevabı, bir çözümü yapıştırır. Şimdi bu uzun vadede ya da psikolojik sorunlarda ya da hayatta böyle karşılaştığımız problemlerde nasıl çalışıyor? Yani karşımıza olumsuz bir mesele çıktı ve ben o konuda da çözüm bulamıyorum. Yani daha doğrusu şöyle, zihin bir sürü çözümler ortaya koyuyor bana ama ben bunların hayata geçirilip yaşanmasına çok olanak vermiyorum. Şimdi o tip durumlarda da zihin başka bir çözüm bulur. Öl de kurtul. Yani bu depresyonda kişinin sorunlarını çözmek için, anlamak için giriştiği çaba sonuçsuz kaldığında zihin başka bir harika fikirle gelir. O yüzden depresyonda geçen programda da biraz değinmiştik. Bizim için en önemli mesele intihardır. Evet. Ve intihar düşünceleridir. Ama bunu yine yineleyelim. Bu intihar düşünceleri kişinin intihar edeceği anlamına gelmez. Fakat hani böyle sık sık etrafımızdan da duyuyoruz ya ölsem de kurtulsam artık. Bu bir dildeki söylemdir. Yani neyin karşılığıdır? Derdimi çözemiyorum, bir çözüm bulamıyorum, bir çare kaldım bu sorun karşısındanın bir metaforik anlatımıdır aslında. Ama depresyonda bu biraz daha kişi için tehlikeli aşamaya gelebilir. Şimdi zihnin bu özelliğini iyi hesap etmemiz lazım. Böyle küçük sorunları çözer zihin. Ama çözmekte zorlandığı bir meseleyle karşı karşıya kaldığında zihin devreden çıkmaz. Bu sorun zormuş, ben kapatıyorum demez. Hala arar, hala arar. Ve özellikle de depresyonda başımıza gelen şey, bende niye hüzün var? Ben niye diğer insanlar gibi değilim? Ben niye mutlu değilim? Bunun sebebi geçmişte yaşadığım bazı sorunlar olabilir mi? Ergenlik dönemindeki bazı problemlerim olabilir mi? Çocukluk çağında ailemin beni yetiştirme tarzı olabilir mi? Ya da yaşadığım şu olay, en son işte yaşadığım şu baskı gibi bir sürü faktörü zihin tarar bunların hepsini. Şimdi bunları tararken bunlarla ilgili de gerçekten can sıkıcı şeylerle karşılaşır. Yani çok sevilen, tatlı yetişmiş bir ailede bile kişi ya babam şöyle davranmasaydı diye bir bağlantı kurabilir o günkü yaşadığı olayla ilgili. Şimdi bunu kurduktan sonra ne olacak peki?
Ki doğrudur da değil mi bunlar yaşananlar?
Evet yani. Çünkü zihin boş yere çalışmaz yani. Yani mesela hani zeka seviyesine hiç güvenmediğiniz insanlarda bile o zihin mantıklı bir şey kurar. Yani birliktelik kurar. Hatta hani bizim tatlı hastalarımızda, şizofrenlerde bile, delilerde bile yani bir bağlantı vardır. Yani baktığınızda o hezeyanlarına orada bir ilişkiyi görürsünüz. Zihin ne yapıyorsa mutlaka bir bağlantı kurar. Bize en garip gelen durumlarda bile. Ki hani aklı başında işte sıkıntısını anlamaya çalışan insanlar bu bağlantıları daha net kurarlar. Şimdi bunu kurarken biraz zihin bunu otomatik yapar ve beni de davet eder. Gel şunu bir analiz edelim. Buradan bir şey çıkaralım. Sanki burada bir ilişki var. Hani annen sana şöyle demişti de sen orada geriye çekilmiştin. Şimdi de geri çekiliyorsun patron karşısında falan. Sonra bu hayatın karşısında da geri çekilmene sebep oluyor falan gibi böyle bir bağlantıyı kurar. Bu bağlantı için zihnin bana da ihtiyacı vardır. Nasıl yani? Şöyle, ben o anda kendim için önemli saydığım işten elimi çekip orayla ilgili bir meseleyi irdelemem lazım. Ben zihnin davetine icabet ederim. Beraber otururuz, analizlere gireriz. Hani geçen programda şey demiştin ya, kuyunun içindeki kürek,
evet.
Kuyunun içindeki adamın püreyi kullanması gibi. Kazarız. Künhünü bulmak için, künhüne ulaşmak için, sebebini, nedenlerini yakalamak için. Ve sonuçta değil mi, o kuyu birazcık daha derinleşir. Biz böyle bir bağlantıyı keşfederiz. Fakat yani ne yapacağız, o bağlantıyı keşfettikten sonra çok kısa bağlantıyı kurduk. Benim en son işimde yaşadığım sıkıntı şu andaki yaşadığım depresyonun sebebi olabilir.
Bunu işte uykuya dalacağım, işte dinlenmem lazım, yarın iş var, orada getiriyor değil mi? Ders çalışıyorum, ders çalışmam lazım, orada getiriyor.
Evet.
Bir ev hanımı yemeğini yaparken getiriyor zihni.
Çok güzel.
Dediniz ya, bana ihtiyacı var,
evet,
zihnim bir şeyi
güzel
anlamak için. Ben o sırada bir şey yapıyor oluyorum. Beni
çok
oradan
güzel
çekmesi lazım. Ben onu bırakıp ona yönelmem lazım.
Evet.
Aynı anda her ikisi de o oluyor mu acaba? Hem yemeğimi
değil
pişirsem
mi?
Hem bir taraftan bu meseleleri düşünebiliyorum değil
tabii,
mi?
Tabii. Becerikli varlıklarız biz. Aynı anda birkaç işi yaparız ama ne olur o işi yaparken? Değil mi? Hani iki işten bir tanesine ağırlık verdiğimizde diğeri biraz daha ihmal edilir. Hani yemek yaparız da ya bugün salatada da şey koymayayım yani. Değil mi? Şu ekstra ot almıştım şeyden. Onu koymayayım. Böyle bir şey domatesle salatalı doğrayayım olur.
Evet.
Kalite düşer. Çünkü yatırım öteki tarafıdır. Çünkü zihin başka bir meseleyle de meşguldür. Bunu yaparken de son derece haklıdır bu arada. Yani zihin der ki ya bak hani ortada ciddi bir şey var. Sen şu haldesin. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Okula gidince dersleri anlayacak mısın? Bu kafayla dersi dinleyebilir misin? Ya da ders çalışabilir misin? Lütfen. Yani dürüst olalım gibi bir şeyle bana geliyor. Şimdi burada da haklı mı? Yani hani oradan bakılınca öyle bir bağlantı var. Fakat o yoldan gidildiğinde neye sebep oluyor? Ben o analize girdiğimde o hani kuruntu diyebiliriz. Oraya girdiğimde ne tarafa doğru gidiyorum?
Bu yol ayrımını yol ayrımında bir duralım.
Biz de bir duralım düşünelim bakalım. Acaba ne olabilir?
Nereye gidebiliriz buradan diye. Bu tam o anda işte zihin beni davet ettiğinde bu meseleleri anlamak için gel bir bakalım anlayalım ne oluyor diye. O yol ayrımını aradan sonra konuşalım hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz, kısa bir ara, aradan sonra yeniden birlikte olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın efendim.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Tekrar merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Anlamlı Yaşamak programında bendeniz psikolog Feyzullah Gürdaş, kıymetli hocam psikiyatrist Hasan Turan Karatepe ile aradan önce yol ayrımından bahsetmiştik. Yani zihnin bize bir şeyleri anlamak, çözmek, analiz etmek için çağrıda bulunması gün içerisinde olabilir sık sık. Ve bizim buna yanıtımız nasıl olabilir, nasıl oluyor, bunun anlamı nedir, bunu konuşmaya başlamıştık. Evet hocam, buradan devam edelim.
Evet, o davet çok mantıklı bir üslupla yapılır. Ve gerçekten de aslında benim böyle bir şeye ihtiyacım da vardır. Yani zor bir durumdayım, canım sıkkın, geleceğimi de karanlık görüyorum, kendimle de ilgili diyelim değersizlik hisleri çok belirgin.
İşler de yolunda gitmiyor.
İşler de yolunda gitmiyordur, evet. Yani dışarıda da şöyle bir baktığımda, hani o hale gelmemin çok olağan sebepleri de görürüm. Burada kişinin bir şeye ihtiyacı vardır. Yani dışarıdan bir ele, yani bir şefkate, bir geçecek bunlar diyecek bir büyüye belki ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacını kişi kendisi görmek adına ve biraz da çözmek adına, bu içinde bulunduğu olumsuzluğu, bu davete olağan bir şekilde icabet eder. Yani bu davete katılmak başlı başına patolojik değildir. Yani zaman zaman hepimiz içimizde yaşadığımız ya da dışımızda yaşadığımız olumsuzlukların nedenini araştırırız. Bu çok makul ve mantıklı bir süreçtir. Hani bu yapılması gereken de bir şeydir. Bakarız nelerden kaynaklanıyor. Onları devreden çıkarmak için elimizde gücümüz var mı? Varsa o unsurları devreden çıkarırız. Sorun çözülür. Mesela hani işte işimizde sorun yaşıyorsak, patronla anlaşamıyorsak ya da üstümüzdeki kişiyle bir sorun varsa ve ben başka bir daha elverişli bir iş imkanına sahipsem oradan ayrılırım. Ya da param varsa bir müddet daha şöyle 5-6 ay idare edecek falan. Değil mi? O bir sorunsa devreden çıkarırım. Mesele de biter aslında. O yüzden buna ihtiyaç vardır. Fakat zihin bunu çok otomatik ve ezbere yaptığında ve sürekli yaptığında, yaparken de benim için o kıymetli alanları gölgelediğinde, kıymetli alanlara sorun çıkardığında, o zaman buna müdahale etmek gerekir. Yani ben ders çalışırken diyelim öğrenciyim ve işte zor bir durum gerçekten, mesela ailevi bir mesele var ortada diyelim. Şimdi bizimkiler anlaşamıyor falan. Ve ben ders çalışıyorum üniversite sınavında. Yani bu kolay bir şey değildir. Zihin der ki ya aslında şöyle miydi, aslında böyle mi? Ya annem de, babam da, ya ben de aslında şöyle yapabilirdim. Keşke büyüklerimizden biri şöyle devreye girse. Bunlar çok olağan doğal. Hepsi de şeydir, bir gerçekliği de vardır. Gerçekten anne de bir şey vardır. Baba belli şeyleri eksik yapmıştır. Belki çocuklar ne yapacak, çocuklar ne kadar devlet olabilir, iki insanın sorunu, ama zihin der ki ya sen de şöyle yapsaydın, annenle babam bu kadar böyle birbirlerine girmezlerdi, işte senin yaramazlıkların yüzünden falan işte gibi. Şimdi bunları belki 8-10 aydır bu mesele devam ediyordur ve sen bunları 8-10 ay içinde defaatlerce bu unsurların her birine şöyle bir uğramışsındır. İşte büyüklerin müdahalesi olmasaydı, ben yaramazlık yapmasaydım, annem daha babamı anlayışla karşılasaydı falan. babam birazcık eve baksaydı. Şimdi burada ders çalışıyorum ve yine beni buraya davet etti diyelim. Dün ya da iki gün önce böyle gene bir tartışmaları oldu. Şimdi ben buradan devam ettiğimde nereye doğru gidebilirim? Bu beni nereye götürüyor? Evet, sorunla ilgili onu hazırlayıcı faktörleri çok iyi analiz ederim. Kendime kızarım, amcama kızarım, efendim anneme babama kızarım ya da anneme üzülürüm falan, kendime üzülürüm. Sonra bu ne kadar sürecek? Diyelim 10 dakika sürdü. Aa ya, evet dedim, ben derse döneyim. 10 dakikam gitti. Şimdi o 10 dakika içinde ben ne hale geliyorum? Bir sorun, tamam, noktalarını yakaladım. Peki bu sorunun o çözülmesi zor ya da sorun ortaya çıkaran noktalarına temas ettiğimde ben de acaba hangi duygular uyanacak?
Tek başına gelmiyor bu düşünceler.
Değil mi?
Duygularıyla beraber geliyor. Yoğun endişesiyle.
Evet.
Üzüntüsüyle, pişmanlığıyla.
Evet.
Ve çok hani yoğun geliyorlar.
Tabii.
Bunlar sadece bir fikir, analiz
çok
değil.
Çok güzel. Aynen
bunlar
öyle.
Aynı zamanda gerçekler diyor zihnim. O sırada bunlar gerçekten oluyormuş gibi, olmuş gibi. Heh. O durumun içindeyim.
Değil mi? Öyle kitapta yazılan cümleler gibi geçmiyor bu. Hı-hı. Sanki bir sinema salonunda böyle perde açılıyor ve sen o ana giriyorsun yani. Değil mi? Hani keşke o yaramazlık yaptığın ana falan.
O sahnelerin içine giriyorsun.
O yaşıyorsunun değil mi her şeyiyle? Yani bütün bedeninle falan da, çünkü onları mesela böyle sıkıntılı şeyleri hayal ettiğinizde ya da o ana döndüğünüzde siz de tecrübe etmişsinizdir dinleyiciler. Hani kalbiniz çarpar, terlersiniz, bir sıkıntı basar. O anda yaşadığınız duyguları hissedersiniz. Peki onları hissettim ben 10 dakika boyunca değişik. Hangi hale gelebilirim sizce yani? Hangi duygularla birlikte olabilirim? Çaresizlik, karamsarlık, üzüntünün daha ağırlaşması.
Ve sıkışmış.
Sıkışmışlık. Değil mi? Hani birinde ilk başta. Yani o düşünce aklıma geldiğinde ders çalışırken. Annem babam keşke hani bu kadar fazla kavga etmese dediğimde bir üzüntü vardı. Ama analize girdim ben. Bunların nedenleri, sonuçlarına baktım. Bu üzüntünün üstüne karamsarlık, çaresizlik. Bu iş böyle gitmeyecek. Bununla ilgili daha ileriye yönelik senaryoların getirdiği korkular, kaygılar. Bindi mi? Bir var, derdim biriydi, oldu. Bin. Peki bu arada ben orada niçin bulunuyorum? O anda. Niye oturdum ben o masaya? Sınav yaklaşıyor. Benim kendimle ilgili bir hedefim var. Bir tarafa doğru devam edeceğim. Bir şeyleri öğrenmek istiyorum. Bir alanda ilerlemek istiyorum. O alanda ilgili birilerine yardımcı olmak istiyorum. Ya da bir şey ortaya koymak istiyorum. Bir yaratıcılık, bir üretkenlik için uğraşıyorum. Zihnimde böyle bir şeyler var. Peki bu süreç benim bu ders çalışmama ne kadar yardımcı oldu? O motivasyonumu nasıl bir hale getirdi? O 10 dakika bittiğinde zihin bu sefer de başka harika bir şey söyler. Ne der? Bak, çok girdin bu konulara.
Çok sıkıldın.
Çok sıkıldın ya. Yazık kendine de. Haklı. Şimdi zihin gene haklı. Bakın yani her seferinde zihin haklıdır. Yani rasyonel olarak baktığında. Ne yap? Ya bu kafayla çalışamazsın işte. Nasıl anlayacaksın? Bak orada da son derece haklı. Ne yapalım? Kalk, yapamazsın. Kalk. Bir hava al.
Uyu.
Uyu.
Oyun oyna.
Oyun oyna. Evet, şöyle bir.
Kafanı dağıtmaya ihtiyacım var.
Evet. Arkadaşını ara. Kafaya dağıtmaya ihtiyacım var. Sonra. Şimdi bu böyle devam ediyor. Yani keşke hava alsam, gelsem, tık koysam başımı, harika bir şekilde ders çalışsın. Yine bırakmayacak beni. Buna karşı uyanık olmamız lazım. Bu farkındalığı arttırmamız lazım.
Çünkü bir süre sonra hani oyun oynadık, uyuduk. Gittik, hava aldık. Başka bir şeyle ilgilendik. Bu sefer de başka haklı bir şey söyleyecek. Geç kaldın. Bugün bak, yapman gerekeni yapmadın.
Ne kadar?
Ondan sonra da öyle bir, onun getirdiği bir bu sefer kaygı, endişe, sıkışmışlık.
Kesinlikle.
Yani oturuyorum olmuyor. Otursam anlayamıyorum. Ama çalışmayınca geç kalacağım diye yapamazsam.
Ki bu sefer doğru, çünkü işte iki saatin gitti. Mesela iki saat planladığın bir şey, dersi çalışamadı. Zihin diyor ki bak iki saat gitti. Bu şunun da göstergesi. Sen bugünü iyi toparlayamazsın. Böyle zaman kaybı oldukça bu iş yetişmeyecek. Yine haklı. Zihin hep haklı ama ben hep çaresizim. O çalıyor, ben dinliyorum. O bana sorunları getiriyor, ben üzülüyorum, kaygılanıyorum, hareketsiz kalıyorum, kendimi sakinleştirmeye çalışıyorum. Yani hani o başta söylediğimiz şey, yani daha mikroçipler takılmadı ama zihin bizi yönetiyor. Ve ben kendimi ortaya koyup zihnin eline malzeme verecek bir aralık bulamadım. Nedir o? Ders mi çalışıyorum? Şimdi sevgili zihnim, lütfen benim şu fizikte şu meseleyi anlamama yardımcı ol deyip zihninin önüne defteri koyup hadi gel şunu bakalım. Burada sınavda hani nerelerden soru çıkacak? Bu sorunun en önemli tarafı ne? Hangi konular daha belirgin burada? İşte soru çıkabilecek yerler nereler? Eski sorulara bir bak falan gibi. Zihnin eline iş verebiliriz. Zihni biz kullanabiliriz.
Zihni meşgul etmek gibi bir şey bu değil mi?
Evet.
Zihnin eline iş ver, meşgul et.
Aynen. İbn Haldun'un hani güzel bir lafı var ya. Zihinde değirmen taşına benzer. İçine ne atırsan onu öğütür. Yani işe yarar bir malzeme koyarsan onu öğütür, bir ürün ortaya çıkarır. Eğer içine bir şey atmazsan içine, bu sefer kendi kendini öğütür. Kendi kendini öğütmek ne? İşte bu kuruntu meselesi değil mi? Hani gamlanma gönül, gamlanma diye Karacaoğlan'ın çok güzel bir şiiri var. Dinleyicilerimiz internetten bulabilir. Yani o devirden beri bu gamlanma meselesi önemli bir mesele. İşte duvarın hem insanı gam öldürür. Şimdi bu hani şairler, hani eğlenmek için yapılan şeyler değil bunlar, bu meseleler. Hepimiz insanız ve insanlığın her döneminde zihin böyle kabiliyeti arttıkça bu gamlanma, analiz etme işine dalıyor ve daldıkça da kendi üretkenliğini, kendi becerisini, kendi yapabileceğini de tüketiyor. Bu arada bu çocukcağız yani bu senaryoda bu meselelere daldıkça kendisiyle ilgili de ya da ailesiyle ilgili de küçük bir adım atacak hale de gelemez. Mesela hani dert ettiği şeye bir tuğla da kendisi ekler. Çünkü ikisine de öfkelidir. İkisine de kapıyı çarpar. Değil mi? Yani mesela ya bunlar için ne yapabilirim? Ya ne yapabilirim de şu. Hani gidip annesinin sırtını sıvazlamak. Babasına şu omzuna bir yumruk çakmak. Olur böyle falan. Şimdi bunu yapacak hale de getirmez bu analiz kişiyi. Yani o dert ettiği şeye de daha da problemli bir şey, bir şekilde sonuçlanır. Hani bu da eskiden beri başımızın bir belasıymış ki bu şairler, işte ozanlar bu meseleyi de ele almışlar. Yani bak hani gamlanma gönül, gamlanma dediği bir adamın dörtlüğü var. Şeyi de güzeldir, onun şarkısı da güzeldir. Ve işte duvar inen insanı gam öldürür. Burada o kuruntunun yıkıcı etkisini çok güzel şairler bunu kurgulamış. Ha, modern bilim ne yapmış? Modern bilimde 1980'den sonra bu kuruntuyu bir terminoloji adı altında işlemiş ve demişler ki bu insanın dil yeteneğiyle artıyor, düşünce kapasitesiyle artıyor. Hmm. Bu düşünce kapasitesi yüksek olanlar, bu analize daha çok girenler, bu sorunlarını düşünerek çözme konusunda bir eğilimi olanlarda depresyon daha fazla görünüyor diye bir literatür, bir bilgi yığını oluşmuş.
Bunun adına da ruminasyon demişler.
Evet, diyeceğim. Rumine. Bu da şey demek, biliyorsundur. İşkembe. Rumen'den geliyor. Yani zihnin geviş getirmesi demek. O ne demek? Yani işkembe ne yapar? Hazmedilmiş yiyeceği tekrar çıkartır, tekrar çiğner. Zihinsel geviş getirme de bu. Sen zaten hani bir yıldır mesele. Bunu konuşuyorsun, bunu düşünüyorsun. Bununla ilgili bin tane çözüm, bin tane yol, formül buldun. Beğenmiyorsun, yetmiyor çünkü hiçbiri. Çözmüyor meseleyi. Ama tekrar tekrar masaya koyuyorsun. Tekrar getiriyorsun, bir daha işliyorsun. Zihinsel geviş getirme. Bunun depresyonda en önemli unsur olduğu ortaya çıkmış. Hani biliyorduk biz, tamam, hani Karacaoğlan'dan biliyorduk ama ama bir de böyle bir şeye ihtiyacımız var. Bunun laboratuvar ortamında gösterilmesine, klinik yaşamda karşımıza gelmesine falan, bunun biraz daha tanımlanmasına. O yüzden ikisine de teşekkür edelim.
Evet.
Biz iki ama yani neyle mücadele etmemiz gerektiğini farkına varalım. Zihin bizim düşmanımız değil. Eyvallah. Ama dediği her şey de uygulayacak değiliz.
Doğru olabilir.
Evet.
Yani mantıklı insanlar depresyona girmez diye bir şey söz konusu değil.
Tam tersine hatta. Çok mantıklı insanların depresyona girmesi çok kolay oluyor. Çünkü çok hani bu bağlantıları falan çok iyi kuruyorlar. Hani bu anlamda da mesela kadınlar bir tık daha şanslı, bir tık daha şanssız gibi görünüyor. Yani bir avantajları ve dezavantajları var. Çünkü dili kullanma yetenekleri erkeklere göre çok daha fazla. Yani dilden kasım da düşünme, hafıza. Hani mesela kız çocukları falan da daha çabuk konuşur.
Evet.
Şeye göre, erkek çocuklarına göre. Tekrar hafızaları çok daha kuvvetlidir. Yorumlamaları çok daha iyidir. Plan yaparlar, sağ olsunlar. Böylelikle de hani hanemizin böyle güzelleşmesine çok katkıda bulunurlar. Yuvayı dişi kuş yapar. Niye? Çünkü analiz eder, bakar, yani çözüm arar. Fakat bu kendi psikolojik sorunlarına, kendi iç sorunlarına yönelirse bu analiz, çalışmalarda onu göstermiş. Bu işte zihinsel geviş getirme çok olursa depresyon daha kapıda oluyor. O zaman hani nerede duracağımızı bilmek lazım. Biraz haddimizi, sınırımızı bilmek lazım. Yani özellikle olumsuz içsel sorunların düşünerek ve sadece benim müdahalemle ortadan kalkmayacağı noktaları fark etmek lazım.
Bazı şeyleri kontrol edemeyeceğimizi fark etmek, kabullenmek çok önemli değil mi?
Evet. Orada bir kabul, bir mücadeleden el çekmek, orada içsel alanla mücadeleden el çekmek çok hayat kurtarıcı oluyor. Peki kabul edip, el çekip ya da zihnin o beni davetine icabet etmeyip ne yapacağım? Aslında yapacak şey çok ortada, çok basit. Çünkü her an biz bir kendimizle ilgili olumlu bir özelliğe cevap verecek donelere sahibiz. Yani hani şöyle yaşamak iyidir dediğimiz noktalarla ilgili her an adım atacak güce sahibiz aslında. Onlar küçük küçük adımlar bile olsa. O yüzden hani nasılsın meselesi o bununla ilgiliydi. Nasılsın demek benim ya şu sıkıntılarımı, dertlerimi bir kenara koyayım. İşte komşu oradan göründü. Emrullah Bey, ona ya ne haber, nasıl gidiyor dediğimde ben kişiler arasındaki ilişkiye kıymet verdiğimi yaşarım. Yani neyi yaşarım? Şunu yaşarım. İnsanlar birbiriyle iletişim halinde olsun. Birbirinin derdini dinlesinler, kulak versinler. Şimdi buna hiçbir dinleyicimiz itiraz etmez. Destek olmak, paylaşmak, yardımcı olmak, güler yüzlü olmak. Bu her an elimizin altındadır. O halde olmasak bile. Hani onu sergileyecek.
O havada olmasak bile
onu yapabiliriz. Bunu en çok nerede görüyoruz? Mesela danışanlarımız, hastalarımız diyor ki hocam çok kötüydüm. İşte panik atağım var, depresyondayım falan. Ana bir baktım çocuk düştü falan. Sesi geldi. Aldım kucakladım şeye, hastaneye götürdüm. Orada 8 saat bilmem. E ya sen bir haftadır hani halsizdin.
Yataktan çıkamıyordun.
Şimdi bu böyle bir şey. Yani o orada potansiyel olarak durur. Çocuğa olan tabii ki muhabbeti onu harekete geçirdi. O çocuğa olan muhabbeti güçlü bir değerdir, güçlü bir kıymetli meseledir. Bununla benzer hepimizin taşıdığı böyle güçlü, yaşamak istediğimiz, temas etmek istediğimiz, hayatımızda yerleştirmek istediğimiz ilkelerimiz var, kıymet verdiğimiz noktalar var. İşte ruminasyon şeyde, işte bu analizden geri çektiğimizde, olumsuza eyvallah dediğimizde, onlara bir yer açtığımızda bu bizi bekleyen önemli şeylere anında adım atabiliriz. Ve bununla birlikte dengeli bir psikolojik hal sağlarız. Yani o sorunu halledip hayata dönmeyiz. O sorununla birlikte hayatı beni bekleyen tarafına cevap veririz.
Evet. Yani önce şu sorunları halledeyim, içimdeki bütün bunları, bu meseleleri halledeyim, öyle devam edeyim hayatıma. Değil.
Değil.
Bu mesele var hayatımda, derdim de var, devam ediyor burada, içimde görüyorum onu. Ama bununla birlikte hayata dönüp, hayatta benim için kıymetli olanlarla teması sürdürüp, evet, belki o şekilde daha iyi bu derdimle aslında.
Genellikle de öyle olur. Yani değil mi? Hani şey vardır. Bizi dinleyen dinleyicilerimiz için de mesela üniversite sınavında geçmiş falan şey varsa, orada hocalar bize şunu derdi: bilemediğiniz soruyu geçin. Sakın üzerinde düşünmeyin. Düşündükçe yapamazsınız. Başka bir soruya geçin. Sonra döndüğünüzde o sorudaki o çözüm noktasını bulursunuz. Hepimiz deneyimledik gerçekten bunu. Hayatta buna benzer bir sınav. Bir sorunla mı karşılaştık? Onun üstüne eğilip sadece o sorunu halletmeye çalışırsak, sınavda 80 tane soru var. Bir tane sorudan ben şey değilim ki, sorumlu değilim. Ama diğer sorulara geçtiğimde, o soruların yapıldığını gördüğümde ve bir havam değiştiğinde ya da o bakış açım değiştiğinde, tekrar o soruya döndüğümde, o sorudaki o problemle benden çözüm beklenen noktayı görürüm ve çözerim. Hayattaki meselelerde biraz böyledir. Çok iyi bir noktaya temas ettim.
Çözemesem de okey derim. Yani tamam. Burada
çözemesem tabii, yani şimdi biz tıp fakültesine girdik. Bütün soruları çözerek girmedim yani. Yani çözemediğim sorular da
ama
vardı.
Orada kalsaydım o soruda, evet, 10 dakika, 15 dakika yapabileceğim başka soruları yapamayacaktım, çözemeyecektim.
Aynen öyle.
Bu genel olarak genel puanımı çok etkileyecekti.
Evet.
Şu an orada çözülmemiş olarak duruyor. Ama ben istediğim diyelim yerdeyim gibi.
Gibi.
Bitirdim sınavı vesaire. İşte daha çok soru yaptım. Peki hocam. Şimdilik de programımızın sonuna geldik.
Evet, o zaman şeyle bitirelim. Hani biz öyle bir varlığız ki işte iyi yaptıklarımız, kötü yaptıklarımız, kötü anılarımız, hoş hatırladığımız hatıralarla birlikte bir insanız. Hani ben iyi bir insanım dememiz için sadece iyi şeylere sahip olmamız gerekmiyor. Kötü şeylere de yer açabiliyorsak, onları yatıştırabiliyorsak, onları düzeltebiliyorsak, onları iyileştirebiliyorsak ve ortaya bir güzellik koyabiliyorsak iyi bir insanız diyeyim.
Eyvallah. Kapatırken. Teşekkür ederim. Peki kıymetli dinleyenlerimiz, bu haftalık da o zaman bizden bu kadar. Önümüzdeki programlarda bu meseleleri farklı yönleriyle ele almaya devam edeceğiz inşallah. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun, hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar.